Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Zeynep, bugün iş yerinde neden sorun yaşıyorumu konuşacağız. Gündelik yaşamdaki duygusal problemler kaçınılmaz bir şekilde iş yerimize de sirayet ediyor. Pek çok genç arkadaşımız, yetişkin arkadaşımız iş yerlerinde potansiyellerini gerçekleştirmekte duygusal meselelerden dolayı zorlanıyorlar. İnsanlar iş yerlerinde neden sorun yaşarlar?
İş yerinde tabii kişiler arası ilişkiler de söz konusu olduğu için orada ilişki becerileri de devreye girmiş oluyor. Bir işin akması gerekiyor, bir de insan ilişkilerini yönetebilmek gerekiyor. Aslında ikisi ayrı beceriler. Belki iş becerilerini üniversitede öğrendiğimiz, eğitimini aldığımız becerilerle işin nasıl yapılması gerektiğini yürütüyoruz ama kişiler arası beceriler bizim biraz geçmişimizden ne getirdiğimizle ilgili, neyi öğrenerek geldiğimizle ilgili oluyor. Hani 20-25 yaşa kadar böyle yetişiyoruz, öğreniyoruz işte. Sonra öğrendiklerimiz üzerine eklemeler yapıyoruz. Belki 40'lara kadar, 40'tan sonra da bunları hayata geçiriyoruz. Daha verimli bir hayatımız oluyor ama işte bu 20-25'e kadar hem aile içinde, okulda, lisede, öğretmenlerden, yetişkinlerden ne öğrendik? Hani duyguları yönetmeyi öğrendik mi, ifadeyi öğrendik mi, açık iletişim kurmayı öğrendik mi? Yoksa tam tersi biçimde kendi içimizde köpürmeyi mi öğrendik, susmayı mı öğrendik, ifade etmemeyi mi öğrendik? Bu geçmişten getirdiklerimiz beceriler, aldığımız eğitim de tabii kişiler arası ilişkilerimizi geliştiriyor ama özellikle de buna odaklanmadıysak bu becerilerimizi geliştirmeye çıkınımızda ne varsa onunla iş hayatına giriyoruz. O yüzden de o ilişkileri, profesyonel ilişkileri yürütmek zor oluyor. Duygusal aile ilişkilerinde sonuçta annemiz, babamız, kardeşimiz ama iş arkadaşı yani incinmişliğimiz çok gözetilmeyebilir, kırılganlığımız çok gözetilmeyebilir. Bizim orada bizim yönetmemiz gerekiyor artık o duygusal süreçleri.
Yetişkin olmamız gerekiyor,
evet.
Çalışmalar da şeyi gösteriyor. Yaptığımız işin analitik gereklilikleri ne kadar fazlaysa, ne kadar fazla deneyim, donanım, zeka gerektiriyorsa, gerektirdiği duygusal zeka içeriği de o kadar yoğun olmalı. O teknik, zihinsel beceriye aynı ölçüde duygusal bir beceri eşlik etmediğinde o zaman iş yerinde aksamaya başlıyoruz. Ve son çalışmalarda yine gösteriyor, son yıllarda duygusal zekada belirgin bir düşüş var. Uzun vadede muhtemelen etkilerini de göreceğiz. Pandeminin de çocuklarımızda, gençlerimize sosyal beceriye bir darbe vurduğunu söyleyebiliriz. Çünkü evet, yalnızlaştık. Orada yalnızlaşmayla beraber içe kapanma, işte temastan uzaklaşma, kendi başına bir hayat kurma, izolasyon gibi şeyler girdi hayatımıza. Dolayısıyla problem çözebilme becerimiz de zayıfladı.
Aynı zamanda teknolojinin etkisi, akıllı telefonlar bizim sosyal duygusal becerilerimizi sınırlandırdı. Çok kullanmadığı beceri dediğimiz şey tekrara kullanmaya dayalı. Kullanmadığımızda, görerek öğrenmediğimizde bu beceriler gelişmemiş oluyor. Dolayısıyla evet, bir iş yerine teknik olarak çok donanımla girip kapıdan girdiğiniz andan itibaren selamsız giriyorsanız bu olmuyor işte yani. Hani sosyal ilişkiler, duygusal beceriler, öyle teknik beceriler, mesleki becerilerle paralel gitmediğinde kendini gerçekleştiremeyen potansiyeller olarak kalıyor.
Kalıyor değil mi?
Şey hissi. Yani hani potansiyelim var ama olmadı yani. Hani.
Ki o kısmı da doğru, potansiyeli
doğru,
var.
Potansiyeli var. Eskiden ben de tabii daha gençken göz önünde olan insanlar için ya hani şarkıcı da olsa, oyuncu da olsa, hani bu çok potansiyeli var da bunun neden sonra kayboldu gitti? Sonra mesleki olarak fark etmeye başladıkça, yaş aldıkça görüyorum. Muhtemelen onun o yaratıcı, yetenekli becerilerine duygusal sosyal becerileri paralel gitmedi. Gitmiyor. Yönetemedi yani.
Uyum becerileri olmayınca evet, insanlar kayboluyorlar evet, değil mi?
Hem uyum becerisi olabilir, hem varlığı yönetme becerisi olabilir, varlığın içinde kaybolmama olabilir, yoklukla baş etme olabilir, yani her şey, stresi yönetebilme olabilir. Çünkü stres altındayken ki davranışlarımız, rahatken ki davranışlarımızdan bambaşka.
Evet.
Stres altındayken rahat durumdaymış gibi yönetebilir olmak gerekiyor. İşin zor kısmı burası.
Zor bir şeyden bahsediyoruz.
Evet.
Yani bu aslında ailede biraz öğrenilmesi gereken, büyüdüğün ortamda öğrenilmesi gereken bir şey değil mi? Bu bir tür görgü. Biraz duygusal olgunlukla buraya girmen gerekiyor ki burayı yönetmek lazım. Ben pek çok iş hayatından insanla çalışıyorum. Orta düzeyde, üst düzeyde, ortanın altında, hani hiyerarşik olarak. Özellikle patronların anlayamadığı şey şu. Diyorlar ki ya bir sürü saçma sapan işte uğraşmaktan kendi işimizi yapamıyoruz. Kendi işimiz dediği de bir şey alıp satmak, bir hizmet vermek, işte teknik destek sağlamak. Ama bence şunun farkında değiller. Özel sektördeki hayatın, devlet kurumlarında bir şekilde bir protokol var ve çok senin kişisel becerilerine de ihtiyaç olmuyor. Tabii ki orada da var ama özel sektörde bu çok daha kıyasıya yaşanıyor. Eğer hani kişiler arası ilişkileri yönetemiyorsan, kendi duygularını kontrol edemiyorsan, diğerinin duygularına bir merakın yoksa, oraya dair bir pozisyon alamıyorsan, kendini ayarlama becerin zayıfsa, esnekliğin yoksa, sen ne kadar akıllı bir uzman olursan ol, teknik bilgin ne kadar güçlü olursa olsun, analiz becerin ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar iyi bir mühendis, ne kadar iyi bir tekniker olursan ol, bir yerde aksamaya başlıyorsun. Topal bir bedene dönüyor yani. Bir bacağın daha sağlam, daha güçlü basıyor ama bir bacağın daha kısaysa aksamaya başlıyorsun.
Evet.
Ve hep şeyi de göremiyorsun yani. Ya ben burada çok iyi basıyorum, neden aksıyorum diye. Çünkü diğer bacağına bakmayı da bilmiyorsun. Zaten bu yüzden sorun yaşıyorsun. Yoksa bizim sahip olduğumuz teknik bilgiye, mühendislik bilgisine, ekonomi bilgisine, veri bilgisine, kriz yönetme bilgisine sahip olan sokakta binlerce insan var zaten. Ama buna eşlik eden bir duygusal yönetim becerin yoksa orada kalıyorsun.
Evet. Orada da kelime değil mi? Denge yani. İçsel evet. O dengeyi sağlayamadığında dışarıya da düşme gibi olabilir. Huzursuzluk gibi olabilir. İlerlemen gerektiği kadar ilerlememe olabilir. Ama bunlar böyle ya tabii ki duygusal zeka araştırmaları çok eskiye dayanıyor ama belki 5 yıla kadar ülkemizde de romantik şeylermiş gibi de algılandığı için de böyle oluyor. Hani yani dinlemek, nezaket, işte kendini ifade etmek, açıklık. Hani bunlar beceri ve önemli beceriler ve senin içsel dünyanın önemli bir parçası. Algısını da yeni yeni yerleşmeye başlıyor. Dedin ya bu beceriler büyüdüğümüz ortamda. Ama evet, büyüdüğümüz ortam başlangıç, esas okullar. Yani anaokulundan itibaren çocuklara bu beceriler öğretilse öğrenilir. Batı'da görüyoruz ya, artık RIAS'lar altyazılı olarak da çevriliyor. Küçücük çocuklara kendilerine karşı örneğin eleştirel olmayan şefkatli bir ses geliştirme öğretilebilir. Bir de şeyde gördüm, öğretmen tekrar ettiriyor. Hayat zaten zor, hayatı kendim için daha da zorlaştırmayacağım. Yani bütün çocuklar tekrar ediyor. İşte yapmam gerekenler var, elimden geleni yapacağım, önemli olan çaba göstermem. Bütün çocuklar, şu an ben cümleleri yazıyorum da buna benzer şeyler. Bütün çocuklar tekrar ediyor. Her dersin başlangıcında öğretmen bunu yapıyormuş. Şimdi böyle olunca, böyle bir içsel sese sahip olan birisi, diğerlerine işte nezaket göstereceğim gibi böyle içsel seslere sahip olan çocuklar bunları yapabilir halde geliyorlar. Duygusal altyapısı evet ailede, ama bunlar birer beceri. Eğitim alınınca, üzerine odaklanınca bunlar geliştirilebilir. Yeter ki bunun önemli olduğunu aslında inanalım yani.
Şunları da anlatabiliriz. Orada bizim uyumlu bir çalışan olmamızı, yönetici olmamızı zorlaştıran şey sahip olduğumuz uyum bozucu tutumlarımız, tavırlarımız olabilir. Talepkar biri olabiliriz. Eleştirel biri olabiliriz. Cezalandırıcı biri olabiliriz. Hata yapanın bedel ödemesi gerektiğini düşünen, kusurluluğu olan biri olabiliriz. Hemen kendini kusurlu ve tedirgin hisseden, hemen gücenik hisseden, hemen haksızlığa uğradığını hisseden, tırnak içinde söylüyorum, haksızlığa tahammülü olmayan. Hiç kimsenin haksızlığa tahammülü yoktur ama kimilerimiz böyle durumlarda daha agresif, daha keskin bir tona dönebiliriz. Orada diğerlerine ayar vermeye kalkan, kontrolcü, mükemmeliyetçi biri olabiliriz. Bütün bunları fark etmek de aslında bu sorunun cevabını bulmamıza yardımcı olabilir. Nerede sorun yaşıyorum? Değil mi? Hı hı. Senin gördüğün insanların iş yerlerine uyum sağlamasını engelleyen şeyler neler Zeynep? Tutumlar, tavırlar?
İki uçta diye değerlendirirsem, Kimi çok çekinik olabilir, çekinik uçta olabilir, kaçınmacı bir moda olabilir, boyun eğiyor olabilir, alttan alıyor olabilir, idare ediyor olabilir, sınırlarını ifade etmiyor olabilir, söylemiyor olabilir. Beklemeden, söylemeden ben anlaşılsın gibi bir beklenti içerisinde olabilir. Kelimesi şu olur, neyse, neyse, şimdi geçti, neyse, bir dahakine, neyse, evet, neyse, neyse, idare ettiği şeyler fazlaca olabilir. Sonra çok tabii kendini haksız avramış hisseder, ezildiğini hisseder. Diğer uçta da bir başka bir profilde de uyum sağlamasına engel olan şey çok baskın olabilir. Hep haklı olduğunu düşünebilir. Herkese bir çeki düzen verilmesi gerektiğini düşünebilir. Zihninde yapılması gerekenler, mantıklılar ve saçmalar gibi listesi olabilir.
Ya ben yurt dışından geldim, askerliğimi yaptım ya da yapacağım. Bir kurumda çalışmaya başladım. Kurumun yöneticisi benden bir rapor istedi. Bir rapor ve bir değerlendirme. İşte kurumun şeyine yapıştıracağız. Duvarına yapıştıracağız. Panosuna yapıştıracağız. Ben bir metin yazdım. Çok eminim yazdığım
şeyden. Şeyden de o kadar uzaksın ki terminolojiden. Duvarına yapıştıracağız. Panoya yapıştıracağız. Panoya asılır. Panoya
asılır. Evet. Kurumsal kültür. İşte niye uyum sağlayamıyorsun iş yerinde? Çünkü duruma aşina değilsin yani.
Yaklaşısın da yok.
Evet, onları zaten kurumsal kültür benim için çok boğucuydu. Yönetemiyordum yani. Sınırlardan hoşlanmıyorum. Birilerinin bana yönerge vermesinden hoşlanmıyorum. Her şeyi ben biliyorum. Biri benden bir şey istediğinde gıcık oluyorum. Yani tam bir takım çalışanıydım yani.
Tamam. Kutup yıldızı.
Bana bir şey söyledi. Yazdım, götürdüm. Çok da eminim. Bu böyle yazılır diye. Yani genç işte 20'lerin sonundayım. Müdürün önüne koydum. Adamcağız da 60'ların başında falan. Olgun, sakin, kendi halinde bir adamcağızdı. Nazik de bir tavrı vardı. Yalnız dedi Serdar Hocam, şunu şöyle düzeltelim. Dedim düzeltelim. Ama buraya o zaman sizin adınızı yazalım. Niye dedi? Dedim bunu ben yazdım. Bunu ben yazdıysam benim adımı yazalım. Siz yazacaksanız, sizin dediğiniz gibi olacaksa sizin adınızı yazalım. Adam bir şaşırdı. Şimdi şöyle bakıyorum da ne gerek var böyle gerilime? Niye sen yükseldin şimdi? Adam senin yöneticin. Tabii ki sana böyle taleplerle gelecek. Ama ben bunlardan o kadar bir haberim ki yani. Hani sen kim oluyorsun da bana ne yapacağımı söylüyorsun? Bu benim işim yani. Hani 20'lerinin sonunda... Oğlum
bu adam işler... iyi idare etmiş değil mi?
Adam beni idare etti. Adam benimle yüz göz olmadı yani, sağ olsun. Evet. Çok böyle adam diye de bahsediyorum. Çok hukukumuz olmadı yani, beni hemen kapının önüne koydu.
Bir ay mı çalışmıştın?
Bilmiyorum.
Tam bir ayda olmamıştı.
Benim için daha uzun bir süreydi yani. Benim için çok uzun bir süre gibi geldi bana.
Ben o aşağıda seni beklediğimi, buluştuğumuzu ve senin de beni kovdular dediğini hatırlıyorum.
Bir de kendimden o kadar emindim ki yani, kıymeti bilinmeyen eleman gibi hissediyordum kendimi. Yol yordam bilmiyorum, esnek değilim, nazik değilim. Hani bu böyledir diye yukarıdan
özgüven bir gibi düşünülüyor ya
onun,
bu.
Çok iyi söyledin. Evet. Onun özgüven olduğunu düşünüyordum, evet, ben. Evet. Ama adam dedi ki bana yani, tamam peki hocam dedi. Benimle hiç yüz göz bile olmadı yani. Evet. Tamam ama içinden kim bilir. Sizin o çok izlediğiniz bu ara dizi var ya, Prens dizisi. Prens. Muhtemelen yardımcılarına şöyle yaptı.
Kesin yaptı.
Alın bunu ya, bununla mı uğraşacağız dedi yani. Bunun benim görmem, askerde falan da zorlandım yani. Hani rütben belli, kime ne kadar sesimin çıkabileceği belli. Sürekli böyle bir şey hali yani. Haklılığımdan o kadar eminim ki. Beni zorlayan şey bunlar oldu yani. Mesela haklılık. Sen zorlandın mı kurumsal kültürde?
Yok.
Kaçınganlığı ben zorlamadın çok... seni Zeynep.
Yok ama ben kaçınganlığım hiç ifade etmenin önüne geçmedi yani. Hatırlasana araştırma görevliliği sınavında
ben
bile.
Ben burada kendi eksiklerimden bahsederken Serdar senin Hoca, hiç eksiğin yokmuş gibi.
Var, eksik söylerim ama hani o denge de gitti yani.
Öyle mi?
Araştırma görevliliği sınavında bile çanta taşımam demişim. Ona da gerek yok yani.
Öyle mi demiştin?
Hani asistanlık yapar mısın? Yani yaparım ama çantanızı taşımam. Gidip eczaneden ilaçlarınızı almam. Onun dışında isteyeceğiniz her şeyi yaparım.
Şimdi ne cevap verirdin ona?
Yine gülerek söylemiştim. Aslında iyi bir cevap yani. Onlar da gülmüşlerdi.
Ben mesela o durumda ne yapardım? Yani şunları şöyle yazalım.
Ya da şeyi bak. Siyasi görüşlerle ilgili bir şeyler sormuşlardı. mülakatta. O zaman da ya oy kullanıyorum. Tabii ki bir siyasi görüşüm var ama bunun çalışma ilişkilerime, performansıma hiç karışacak, yansıyacak bir durum yok demiştim. Mesela bunu dediğimde ben 24 yaşında falandım. Yani takdir ediyorum kendimi. Hani geri adım da atmayan ama orada çok nezaketli hocamın da beni böyle başıyla ve tebessümle onayladığını hatırlıyorum. Ya da işte asistan oluyorsun buraya, nasıl yapacaksın bunu? Başka bir yerde öğretim görevlisiydim, araştırma görevlisi kadrosuna başvurmuştum. İşte orada da işte çanta ve eza için onun dışında her şeyi yaparım gibi. Hani kaçıngan ama yani böyledir, kendini ortaya koyan da bir tarafım da var.
Doğru Zeynep'le yanlış Serdar'ın maceralarına devam ediyoruz.
Uyumda zorlanmadım. Benimle çalışmayı da herkes ister. Ben çünkü çok çalışkan.
Benimle de çalışmayı kimse istemiyordu. Yani. Evet. Ben çok şeydim yani, böyle tepkisel, böyle canın istediğini yapmayan. Bir de o televizyonculuk macerasında da beni şey çok zorladı. Bunun da bilinmesi gerekiyor insanların kendileri tarafından. Bir dikkat eksiğim var, yapmam gerekenler var ama oturup yapamıyorum. Bu da beni çok huzursuz ve gergin yapıyordu. Mesela birkaç gün içinde birkaç kitabı okuman, hemen özetlerini çıkarman ve küçük bir dosya hazırlaman gerekiyor ya. Ben bunları yapmakta çok zorlanıyordum. Yani sahip olduğunuz bir nörolojik farklılık varsa, dikkat gibi, dürtüsellik gibi, odaklanma gibi, öğrenme güçlüğü gibi, hafıza sorunları gibi, bunlar da iş yerinde insanların hayatını zorlaştırabiliyor değil mi?
Tabii. Benim kaçıngan modum böyle baskın kişilikler, büyüklenmece, haklı olanlar olduğunda devreye giriyordu. Onlarla çok yüzleşip ifade etmiyordum yani. Öyle bir kaçınganlık olabilir ama öyle yöneticilerle, tabii hocalarımız bizim yönetici dediğim, öyle kişilerle de çalışmadığım için, çalışma hayatım çok iyi bir yöneticiyle, hocayla devam ettiği için 20-25 yılım. Çok da maruzda kalmadım. Çalışma ortamıyla da çok ilgili oluyor. Yani o iklimle de, kültürle de çok ilgili oluyor. Hani biz becerilere sahip oluyoruz ama böyle çok kıyıcı, rekabetçi, açık olmayan bir kurum kültürünün olduğu bir yerde işleri yürütmek daha zor oluyor. Bazen o zaman da belki kaçıngan modda olmak da koruyucu. Kapıyı kapatıp işini yapmak da bir stratejik, bir doğru bir hamle de olabilir.
Ama akademisyenlik böyle nispeten bireysel çalışmalara da uygun bir ortam.
Uygun. Tabii
değil mi?
Kapını kapattığın anda zaten akademik çalışmalarını yapıyorsun. Evet. Başka bir kültür yani. Evet. Çalıştığım üniversitelerde hep bu açıdan şanslıydım ben. Yani.
Cümleni ben aileye uyarlayayım. İçinde bulunduğun ortam da çok etkili dedin ya. Eğer çatışmacı bir ortamda büyüdüyse bir insan, bir kurumun içinde de çatışma olmadan yaşamakta zorluk çekiyor. Yani sanki hakkını alabilmek için, sınırlarının aşılmaması için tırnaklarını, dişlerini göstermesi gerektiğine inanıyor. Ya da kuşkucu ve şüpheci bir tarafı var. Ailede güvenmemeyi öğreniyor. Diğerlerinin kurnaz olabileceğine, hak yiyebileceğine inanıyor. Bu da insanların uyum becerilerine engel oluyor değil mi?
Evet, tabii.
Çatışma bildiğin değil. Oysa çatışmadan beslenmeye başlıyorsun bir süre sonra. Evet. Ve haklısın sürekli yani. Sürekli çatışıyorum çünkülerin var.
Ve kurumun da böyle bir kültürü varsa, çatışma kültürü, bunu özgüven zannediyorsa eğer kurum çalışanları, o zaman senin çatışmayı seçmemen fazlaca naif, fazlaca nezaketli ve aslında sanki boyun eğen bir tarafa sıçrıyormuş gibi oluyor.
Biz mesela seninle şirketlerle çalışıyoruz, kurumlarla çalışıyoruz. Bir şirkete girdiğimde güvenlik görevlisinin tavırlarına ben hep bakarım. Nazik mi, yol gösterici mi, problem çözme becerisi ne kadar güçlü. Çünkü bir CEO'nun değişmesi Zeynep, güvenlik görevlisinin tavrının değişmesine sebebiyet veriyor. Olumlu ya da olumsuz. Yukarıdakinin kaba saba böyle yukarıdan bir tavrı varsa çok çabuk bir şekilde, hiyerarşik bir şekilde tırırt böyle bir merdivenden düşer gibi aşağıya çok çabuk sirayet ediyor. Ama yukarıdaki nazikse, güler yüzlüyse, bütün bunlara rağmen güvenlik görevlisinin kaba davranmaya devam etmesi de hiç mümkün olmuyor yani.
Evet. O neden iş yerinde yönetemiyorum ya da zorlanıyorum ilişkileri yönetmekte diye başlamıştık ya buraya. O zaman inanç, bir de toparlayayım geldiğimiz noktayı diye. İnançlarımız var, evet. İnanç kısmı var. Beceriler var. Bir de mesleki becerilerden bu sosyal duygusal beceriler ayrı dedik ama bir de kurum kültürünün etkisi var dedik.
Diğer tarafa yanlış öğrenmelerimizi de ekleyebiliriz.
Evet, hani inançlar kısmında yanlış öğrenmelerimiz var. O yüzden böyle yetişkin modda böyle stratejik hareket etmek lazım. Yani bazen evet açık olmak, kendini ortaya koymak, ifade etmek, bunu nezaketli yapmak bazı ortamlarda işe yarar. Bazen de diyalog kurabildiğimiz kişilerle o iş hayatını yürütmek, o sınırları iyi çizmek işe yarar. Ama şeyi herhalde çıkarmamız gerekiyor aklımızdan. Anlayış beklentisi, kırılganlığımızın gözetilmesi gibi şeyler bizim iş ortamında bekleyeceğimiz şeyler değil. Kendi kendimizi anlayıp, kendi kırılganlığımızı kendimiz gözeteceğiz. Böyle bir beklenti de bizi daha da kırılgan hale getiriyor. İşverenden bunu beklemek, çalışma arkadaşından bunu beklemek.
O zaman gücenik bir hayal kırıklığı içinde bir
içinde olmuş oluyoruz. O yüzden iç çocukla temas, onun gücenmişliğini, hayal kırıklığını bizim yatıştırmamız ve onun ihtiyaçlarını açık ve net biçimde karşıdaki kişiye söylememiz.
Bir de ben genç arkadaşlarda şunları görüyorum. Biz gençken daha deneyimli abilerimizin, ablalarımızın, yöneticilerimizin bizdeki bir şeyi hemen fark etmesi bizi çok şaşırtıyordu. Lan nereden anladı niyetimin bu olduğunu? Nereden anladı doğru söylemediğimi? Nereden anladı böyle bir...
O kadar anlaşılıyor ki.
Yani şimdi böyle 50'lere yaklaştığında karşındakinin o küçük hesapları, cingözlüğü, kurnazlığı o kadar aşikar ki daha hayal kırıklığı yaratan kısmı o bunun hiç farkında değildi yani. Hani seninle bir oyun oynadığını düşünüyor, sahnede kendine bir karakter yaratıyor ama bunun doğal olmadığı her halinden belli. O küçük kazançları kar sayıyor ama bunun aslında uzun bir yol olduğunu, onların aslında kendisine engel olduğunu, büyük kazançların önüne set çektiğinin farkında değil. Biraz açık olmayı öğrenmesi gerekiyor çocukların. Açık ol, bilmediğini söyle ama dürüst ol. Küçük hesaplar, kurnazlıklar diğerleri tarafından fark ediliyor. Çünkü diğerleri senin geçtiğin yollardan geçtiler, biliyorlar orayı yani.
Bir de yolun uzun olduğunu unutma yani.
Unutma. Evet, evet. Çabuk gitmek istiyorlar. Evet. Ha, yalnız gideceksen çabuk gidebilirsin. Ama bu uzun bir yol. Uzaklara gideceksen insanlara hep ihtiyacın var. Ve bugün burada yaptığın yanlış uzun bir zaman sonra karşına tekrar çıkabiliyor yani. Hani sağlam git, dürüst git, insan biriktirerek git, erdemli git. Prensiplerin olsun, sana güvensin insanlar, zor zamanlarında insanları yalnız bırakma, bilmediğin zaman biliyor, bilmiyorum de, küçük hesaplara girme, hemen böyle böyle gündelik böyle kazançlar peşinde koşma, böyle uzun zamanlara yay bu kazançlarını, göreceksin her şey çok daha senin için verimli ve kazançlı olacak aslında. Evet.
Yani şimdiki yaptığın hatalar, sonra yine karşına çıkacaktaki hatalar da iş hataları değil.
Değil, onlar değil.
İnsan ilişkileriyle ilgili. Yani bunun da yolu sadece açık ve dediğin gibi doğal ilişkiler kurabilmek. Dinle, ilgilen, değil mi?
Sor.
Sor, gözet. Böyle daha eşit, insani, yakın, sıcak ilişkiler kurmayı dene. Bunu beceremiyorsan bu tarafını güçlendir.
Evet. Çünkü ekiplerdeki yöneticiler bilen birini arıyorlar ama bilenden daha çok uyumlu birine ihtiyaçları var. Bilmeyen onlar öğretir zaten. Kimse zaten bir okuldan mezun olduğunda o işin erbabı oluyor ki. Olmuyor ki yani. Hangi mühendis fakülteden çıktığında mühendis? Hangi doktor fakülteyi bitirince doktor? Hangi psikolojik danışman fakülteyi bitirince burada bu işi beceriyle yapıyor ki? Bunlar zamanla öğreniliyor, deneyimle öğreniliyor ama bunun için önce şeyi kabul edeceksin. Çok bilmiyorum ama öğrenmeye hazırım.
Evet.
Bildiklerim var, bunları tabii ki paylaşırım ama sizin desteğinize de ihtiyacım var. Bu olduğunda zaten herkes senin elinden tutmaya da hazır. Gel biz sana bunu öğretiriz diye yani. Evet.
Mesela hala şimdi bazen okullardan arıyorlar psikolojik danışman başvuruları olduğunda. Öğrencinizmiş, tanıyor musunuz falan gibi. Baktığım temel şey öğrenmeye açıklık oluyor.
Açık.
Yani bir şeyi tam olarak bilmesini zaten özellikle bizim alanda ve her alanda deneyimle öğrenecek. Ama öğrenmeye kapalıysa, çok kontrolcü, mükemmelliyetçiyse, içe kapanıksa, ilişkiler kurmakta zorlanıyorsa onun değişme potansiyeli daha dar oluyor.
Bir de bizim kültürümüzde hürmet çok önemli. Bazı gençlerin hürmet göstermemek için eşitlikçi olmak adına çok çaba harcadığını görüyorum. Mesela sana hocam demiyor, Zeynep Hanım diyor. Ama bu usuldür, biraz erkandır, böyle bir yol yordamdır, görgüdür. Hocaya hoca denir.
Evet.
Zeynep Hanım merhabalar. Ya deme işte bak, siz aynı yoldasınız, sen de genç bir akademisyensin. Hocam demekten gocunma, hürmet göstermekten gocunma. Bu seni küçültmeyecek
Efendim tatlım diyorum.
yani.
Tatlım.
Yani ya da üniversitedeki kulüplerden mesajlar geliyor bize.
Evet.
İşte ben merhaba, işte uyduruyorum adını, Sude Naz bilmem ne kulübü, Serdar Bey Zeynep Hanım merhaba, işte bilmem ne kulübü, dış ilişkiler genel koordinatörü Sude Naz Demir Çelik. Yani Sudenas, kendine güven duyman tabii ki kıymetli tatlım, ama biraz nezaket, kendini bu kadar öne şey yapma. Bir de mesela cevap vermediğinde buna ikinci bir mail geliyor. Yalnız bir mail yazdık, cevap yazmadınız diye. Yani bak kızım, bu böyle olmaz. Paldır küldür olmaz. Azıcık nezaket. Nezaketi de bence bir bölümde konuşmamız gerekiyor. Nezaket gündelik medeni, uygar bir hayatın olmazsa olmazı. Birine nezaket gösterdiğinizde, hürmet gösterdiğinizde aşağı düşmüyorsunuz. Aslında kendinize saygın bir yer sağlamış oluyorsunuz. Nezaket sadece diğerine değil, bizim de sınırlarımıza yardımcı olan bir şey yani.
Evet.
O
Değil mi?
dertliymişim bu
Sanki
konuda.
evet. Sanki hocam derse kendi bir merdivenin basamağı altta kalmış
Kalmış
gibi.
gibi
Bu o
oldu.
zaman güç mücadelesi gibi oluyor. Rekabet oluyor. Bu da doğal ve açık ilişkiyi bozuyor.
Bozuyor.
Yani kurum içerisinde çalışma arkadaşlarımızla da hep böyle bu eşit ilişkiyi, insani olarak bu eşit ilişkiyi, patronla da yöneticiyle de insani olarak bu eşit ilişkiyi. Bir yerde böyle daha aşağıda olursak diğer tarafta yukarıda hissetmeye ihtiyacımız oluyor bunu dengeleyebilmek
Değil mi?
için. Ama herkese bu eşit paralel insani olarak nezakette, saygıda, kendini ifade etmede, itiraz etmede, görüş bildirmede eşitlik yani.
Değil mi?
Bunu sağlarsak o zaman başka yerde yukarıda olma ihtiyacımız da kalmamış olur.
Tabii. Bir de şey ayırt etmek lazım. Hırslı olmak başka, mücadeleci olmak başka, kararlı olmak başka, inatçı olmak başka, nazik olmak başka, boyun eğici olmak başka. Bunların ayırdına varırsan zaten kendini böyle ben kendimi korurum diye ortaya çıkmana gerek yok ki. Zaten diğerleri sana göre uyum sağlayacaklar. Güçlü olmak demek her fırsatta kendini böyle öne atmak ya da ben bu kadar kararlı ve ne istediğini bilen biriyim demek değil ki. Zaten izin ver, hayat, deneyimler, iş yerinde yaşanan krizler senin böyle biri olduğunu diğerlerine gösterecek. Bunu göstermek için telaşa düşme. Sen kendini göstermek için telaşa düştüğünde diğerleri seni görmezden gelmeye devam edecekler aslında. Saygınlık biraz zamanla kazanılan bir şey. Bunun için biraz yol yapmaya ihtiyacın var. Başlangıçta öğrenen olmayı, acemi olmayı, çaylak olmayı kabul et. Bu seni daha da büyütecek bir şey yani. Her zaman herkesten öğreneceklerimiz var yani.
Evet. Belki biraz da böyle sen söylerken takdir ve ona ihtiyacımız fazla olduğu için de iş yerinde ilişkileri yönetmekte de zorlanıyor
Zorlanıyoruz.
olabiliriz. Hep görülmeyi istiyor olabiliriz. Hep anlaşılmayı istiyor olabiliriz. O zaman hani iş yerinde zorlananlar toparlarken özet gibi zorlanarlarken bir buna bakabilirsiniz. Hani neye ihtiyaç duyuyorum? Anlaşılmaya mı, görülmeye mi ihtiyaç duyuyorum, onaya mı ihtiyaç duyuyorum? O zaman bu ihtiyaçlarınızı, duygusal ihtiyaçlarınızı kendi yakın ilişkilerinize ve kendi kendinize ilişkide nasıl tamamlayabilirsiniz? Bir buraya bakmak lazım. İkincisi de neyi becermekte zorlanıyorum, neyi yapmakta zorlanıyorum? Anlatmakta, kendini ifade etmekte, sıcaklık göstermekte, hani beceri kısmında zorlandığınız şeyleri belirlemek. O belirlediğiniz beceriler konusunda da antrenman yapma. Her hafta kendinizi ödevlendirin. Bu hafta daha sıcak davranacağım iş arkadaşlarıma diye. Bugünden karar verin. Girdiğiniz andan itibaren sıcaklığınızı 1 derece, 2 derece bir puan olarak artırın. Bu beceri tekrarla zaten gelişir olacak. Ama dediğim gibi 2 boyut. Bir duygusal temeli var bu sürecin. Bir buraya bakmak, bir de beceri kısmına bakmak iyi olabilir yol haritası için.
Ben de buna tetikleyicileri ekleyebilirim. Hepimizin içinde bazen aklı başında davranmamıza engel olan bir çocuk tarafımız var. Bir de aklı selim tarafımız var. Sizin o aklı selim tarafınızı felç eden, paralize eden şeyler neler, tetikleyiciler neler, onlara bakın. Haksızlığa uğradığınızda mı çocuk gibi davranıyorsunuz? Biri size nezaket göstermediğinde mi, ya da yaptığınız işi görmezden geldiğinde mi, ya da size onay vermediğinde mi tetiklenip o çocuk gibi durumu yönetemeyen acemice bir tavra sürükleniyorsunuz? Buna bakın. Bunu gördüğünüz zaman da bunu yönetmek kolay olur. Siz yönetemiyorsanız da sizden daha deneyimli abilerinizden, ablalarınızdan ya da sizden daha sakin iş arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Ya ben burada zorlanıyor muyum? Dışarıdan nasıl görünüyor? ben zorlandığımı hissediyorum. Bana yardım eder misiniz bu konuda deyin. Bana inanın orada size yardımcı olacak çok abi çok abla bulursunuz yani. Değil mi? Evet. Ama yardım istemekten gocunma. Önce problemin olduğunu kabul et. Sonra zaten gerisi gelir.
Evet.
Ne dersin? Toparlayalım mı?
Evet.
Bir ara vermiştik. Ondan sonraki bölümleri çekiyoruz. Yeni yeni kendimize geliyoruz. Zor zamanlardan geçtik arkadaşlar. Bölümleri çekerken biz de biraz o yorgunluğun etkisiyle çekiyoruz. Duygusal yorgunluğun etkisiyle ama burada olduğumuz için çok mutluyuz, çok memnunuz. Tekrar mikrofonların karşısında olmak, tekrar sizlerle etkileşim içinde olmak bizi çok besliyor. Siz de lütfen elinizi bir aile meselesinin sırtından, omuzundan eksik etmeyin. Videolarımızı beğenmeye, paylaşmaya lütfen devam edin. İhtiyaçlarınız olursa, merak ettikleriniz olursa da bize ulaşın. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.
İyi haftalar. Bir aile meselesinden çokça sevgiler. Hoşça kalın.